Saat 5'e doğru eve geldi. Hizmetçi kıza ateşe iyi bakmasını, gece de sönmemesine çalışmasını söyledi. Uşağına da kitapları ve çamaşırları bavula yerleştirmesini söyledi. Son mektubundaki şu satırları o zaman yazmış olmalı. Şu durumda beni beklemiyorsun, öyle mi? Sözünü dinleyip Noel arifesinden önce seni görmeyeceğimi sanıyorsun. Ah Lotte, ya bugün ya hiçbir zaman. Noel akşamı bu mektubu elinde tutacak, titreyerek sevimli gözyaşlarınla ıslatacaksın. Böyle istiyorum. Böyle yapmam gerek. Kesin kararımı verdiğime ne kadar seviniyorum bir bilsen. Lotte bu sırada zor bir duruma düştü. Werther'le son görüşmesinden sonra ondan ayrılmanın ne kadar zor olacağını, onun kendisinden uzaklaşmasının Werther'e ne kadar acı geleceğini anlamıştı. Bir ara Albert'in yanında Werther'in Noel akşamından önce gelmeyeceğini söylemişti. Albert de bazı işleri için şehirde bir memuru görmeye gitmişti. Geceyi orada geçirecekti. Yapayalnızdı Lotte. Yanında kardeşlerinden kimse de yoktu. Çevresindeki insanlarla olan ilişkilerini gözden geçirmeye başladı. Kocasına içten bağlıydı. Onun sevgisinden ve bağlılığından da şüphesi yoktu. Kendisi de onu bütün kalbiyle seviyordu. Albert, namuslu bir kadını hayatı boyunca mutlu etmek için ağırbaşlılığı ve doğruluğu sanki ilahi bir kudret tarafından almış gibiydi. Lotte hem kendisi hem de çocukları için onun daima nasıl bir destek olacağını anlıyordu. Bir yandan Werther de ona çok bağlanmış, tanıştıkları andan itibaren onunla çok iyi anlaşmışlardı. Uzun zamandan beri devam eden dostlukları, birlikte yaşadıkları birçok olaylar kalbinde silinmez izler bırakmıştı. Olağanüstü saydığı her şeyi ve özellikle duygularını onunla paylaşmaya alışmıştı. Ondan uzaklaşması, kalbinde doldurulması imkansız bir boşluk meydana getirecekti. Ah, onu bir kardeş sayabilmek mümkün olsaydı ne kadar mutlu olacaktı. Kız arkadaşlarından biriyle onu evlendirebilseydi hiç değilse, hiç olmazsa Albert'le aralarını düzeltmek mümkün olsaydı. Kız arkadaşlarını birer birer aklından geçirdi. Hepsinde bir eksiklik buldu. İçlerinde Werther'e uygun birini bulamadı. Bütün bu düşüncelerden sonra kendine bile açıkça itiraf etmediği bir şeyi derinden sezdi. Werther'i kendinden başkasına vermemek fikri kalbinde gizli duran bir istekti. Ama içinden gelen bir ses Werther'in onun olmayacağını, olmaması gerektiğini söylüyordu. Her zaman temiz, güzel ve şen olan ruhuna derin bir sızının ağırlığı çöktü. İçindeki mutluluk ümitlerini birden söndürdü. Kalbini sıkıntı bastı. Önünde koyu bir bulut belirdi. Saat 6:30'a gelmişti böylece. Merdivenden Werther'in ayak seslerinin geldiğini işitti. Onun yürüyüşünü, kendisini sorarken duyduğu sesini hemen tanıdı. Kalbi nasıl da çarpıyordu şimdi. Werther'in gelişinin onda ilk defa bu kadar yürek çarpıntısı hissettirdiğini söyleyebiliriz. Elinden gelseydi kendisinin evde olmadığını birisiyle söyletecekti. Werther içeri girince sitemle karışık bir telaş içinde "Sözünüzde durmadınız." Werther "Söz vermemiştim ki," diye cevap verdi. Lotte "Hiç olmazsa ricalarımı kabul etmeliydiniz," dedi. İki tarafın huzuru için size yalvarmıştım. Lotte ne dediğini, ne yapacağını bilmiyordu. Werther'le yalnız kalmamak için iki arkadaşını çağırttı. Werther getirdiği birkaç kitabı bıraktı. Onların yerine başkalarını istedi. Lotte çağırttığı arkadaşlarının kah gelmesini, kah gelmemesini istiyordu. O sırada hizmetçi geldi ve her ikisinin de gelemeyecekleri için özür dilediklerini iletti. Hizmetçiyi elindeki işle birlikte bitişik odada oturtmayı düşündüyse de sonra bundan vazgeçti. Werther odanın içinde geziniyordu. Lotte piyanonun başına geçti. Bir dans havası çalmaya başladı. ama bir türlü beceremiyordu. Kendini iyice toparlayarak kanepede her zamanki yerini almış olan Werther'in yanına yavaşça oturdu. "Okuyacak bir şeyiniz yok mu?" dedi. Yoktu. Tekrar söze başlayarak, "Şurada çekmecenin içinde Ossian'dan yaptığınız birkaç şarkının çevirisi var," dedi. "Şimdiye kadar bunları okumadım. Çünkü onları sizden dinlemek ümidindeydim. Ama bu da bir türlü mümkün olmadı." Werther gülümsedi ve çeviriyi alıp geldi. Onlara elini dokundurduğu zaman birden titredi. Kağıtlara bakınca gözleri yaşla doldu. Yerine oturdu ve okumaya başladı. "Kararan gecenin yıldızı batıdan güzel güzel parıldıyorsun artık. Işıklı başını bulutların ardından kaldırıp tepenin üstünde yükseliyorsun. Burada nereye bakıyorsun? Fırtınalar dindi artık. Uzaktan sellerin homurtusu duyuluyor. Coşkun dalgalar kayadan kayaya atlıyor. Gece sineklerin vızıltısı tarlaların üstüne çöküyor. Nereye bakıyorsun tatlı ışık? Sen gülümseyip giderken dalgalar etrafını sevinçle sarıyor. Güzel saçların onlarda yıkanıyor. Hoşça kal sakin ışık. Ossian'ın ruhundan gelen yüce ışık. Sonsuza kadar parla. Bu ışık onun gücüyle parlıyor. Benden ayrılan dostlarımı görüyorum. Geçmiş günlerdeki gibi Lora'da toplanmışlar. Sisten bir sütun gibi Fingal'çıka geliyor. Etrafını yiğitleri çevirmiş. Bakın, işte şarkıyı söyleyenler kır saçlı Ulin, kocası Rino, sevimli şarkıcı Alpin. Ya sen tatlı tatlı mırıldanan Minona? Selma'daki eğlenen günlerden beri ne kadar da değişmişsiniz dostlarım. Orada ilkbahar rüzgarıyla yavaşça fısıldaşan otların tepelerde birbirine eğilişi gibi şarkının yüceliğini duymaya çalıştık. Tam o sırada Minona bütün güzelliğiyle ortaya çıktı. Bakışları yere çevrilmiş, gözleri yaşla doluydu. Tepeden esen hafif rüzgarda saçları ağır ağır dalgalanıyordu. Sevimli sesini yükseltince yiğitlerin yüreğini keder kapladı. Çünkü onlarda Salgar'ın mezarını, beyaz saçlı Kolma'nın karanlık evini görmüşlerdi. Dağın tepesinde kalan Kolma güzel sesiyle söylüyordu. Salgar geleceğine söz verdi. Ama artık gece her yana çöküyordu. Orada tepenin üstünde tek başına duran Kolma'nın sesini dinleyin. Kolma. Zaman geceye döndü artık. Yalnızım. Bu fırtınalı tepede kendimi kaybettim. Rüzgar içimi üşüterek dağların arasından uğulduyor. Irmak kayalardan aşağıya ulur gibi dökülüyor. Beni yağmurdan koruyacak bir kulübecik bile yok. Bu fırtınalı tepede terk edilmişim. Ey ay, çık bulutların ardından yüzünü göster. Parlayın gecenin yıldızları. Beni sevgilimin bulunduğu yere götürecek bir ışık verin. Avdan aldığı yaralar içinde orada yatıyor şimdi. Oku boşalmış. Yanı başında duruyor. Köpekleri çevrelerinde koklaşıyor. Bense kuduran ırmağın ortasındaki kayada yapayalnızım. Fırtına ile ırmak uğulduyor. Ben sevgilimin sesini istiyorum. Benim Salgar'ım neden hala bekliyor? Verdiği sözü unuttu mu yoksa? Şurada kaya ile ağaç, şu çağıldayan ırmak. Ortalık kararırken burada olacağına söz vermiştin. Ah Salgar'ım, yolunu şaşırıp da nelere gitti? Kibirli babamla kardeşimi terk edip ben de seninle birlikte kaçmak istiyordum oysa. Soylarımız çoktandır birbirine düşman. Ama biz birbirimizin düşmanı değiliz Salgar. Sus rüzgar, birazcık olsun sus. Birazcık dur ırmak. Sesim vadide yankılansın. Yolcum işitsin onu. Salgar, benim. Bu ses benim. İşte ağaçla kaya. Salgar, sevgilim, buradayım. Neden hala gelmedin? Bak ay parlıyor. Vadideki sular ışık saçıyor. Karanlık kayalar tepeye doğru yükseliyorlar. Ama ben onu yükseklerde görmüyorum. Köpekleri gelişini haber vermiyor. Ama ben burada yalnızım, sensizim. Sensizlik yazılmış bana. Kim şu aşağıda duranlar? Sevgilim mi? Kardeşim mi? Konuşun dostlarım. Cevap vermiyorlar. Nasıl korkular içindeyim. Ah, ölmüş onlar. Kılıçları kavgadan kan olmuş. Ah kardeşim, Salgarım'ı neden öldürdün? Ah Salgarım, kardeşimi neden öldürdün? İkinizi de ne kadar çok severdim. Sen o tepede binlerce kişinin içinde parlıyordun. Gözlerim kamaşıyordu güzelliğinden. Savaş korkunçtu. Cevap verin bana, sesimi dinleyin. Sevgililerim, ama ah, onlar da sustu artık. Bir daha hiç konuşamayacaklar. Sineleri toprak gibi soğuk. Sensiz ben gibi soğuk. Ölülerin ruhları kayalardan, fırtınalı tepelerden bana seslenin. Konuşun, konuşun da korkmayayım. İnsansızlıktan ürperiyorum. Şimdi nereye çekildiniz? Hangi dağın mağarasında sizi bulayım? Rüzgar bana bir fısıltı bile getirmiyor. Cevaplar yok fırtınada. Yok, bulamıyorum işte. Acılar içinde burada duruyorum. Gözyaşları dökerek sabahı bekliyorum. Mezarı kazın, ölülerin dostları. Ama ben gelinceye kadar örtmeyin onu. Canım bir rüya gibi çekiliyor. Daha nasıl kalabilirim ki? Dostlarımla birlikte burada, uğultulu kayaların arasından akan ırmağın kenarında kalmak istiyorum. Gece tepenin üstüne çöküp, rüzgar ovaya inince, ruhum rüzgarın içinde kaybolsun. Dostlarım ölümüne ağlamasın. Avcı kulübesinde beni dinliyor, sesimden korkuyor ve onu seviyor. Benim sesim dostlarım için güzel olmalı. Çünkü her ikisini de ne kadar çok seviyordum. Bu senin çarkındı Minona. Torma'nın utangaç kızı. Gözyaşlarımız Kolma için akıyor. Kalplerimiz hüzünle doldu. Ulin harpi ile oraya çıktı. Bize Alpi'nin şarkısını çaldı. Alpi'nin sesi sevimliydi. Rhino'nun ruhu kıvılcım saçıyordu. Ama onlar artık o daracık yerdeler. Sesleri selmada çınlıyordu. Bir gün Ulin avdan dönüyordu. Yiğitler henüz ölmemişti. Tepede onların savaş şarkısını duydu. Şarkı hoştu ama acılıydı. Yiğitlerin başı Morar'ın başından geçenlere yanıp yıkılıyordu. Ruhu Fingal'in ruhu, kılıcı Oscar'ın kılıcı da gibiydi. Ama öldü. Babası derdine yanıyordu. Kız kardeşinin, Yaman Morar'ın kız kardeşi Minona'nın gözleri yaşla doluydu. Ulen'in şarkısını duyunca batıda fırtına çıkacağını sezen ve güzel başını bulutların içinde saklayan ay gibi geriledi. Ben de Ulen ile birlikte harpte ızdırap şarkısını çaldım. Rhino, yağmur dindi, öğle sıcağı bastırdı. Bulutlar dağılıyor, güneş ara sıra tepeyi aydınlatıyor. Dağdan inen ırmak, vadide kırmızı renklerle akıp gidiyor. Senin fısıltın çok hoş ırmak. Ama duyduğum ses daha hoş. Bu Alpi'nin sesi. Ölüler için türkü yakıyor o. Başı yaşlılıktan bükük, gözleri ağlamaktan kızarmış. Alpin, üstün şarkıcı, o ıssız tepede neden yalnızsın? Uzak sahillerdeki dalgalar gibi, ormandaki rüzgar gibi neden inliyorsun? Alpin, gözyaşlarım ölenler için, türküm mezarda yatanlar için Rhino. Tepede endamlı bir halin var. Kırların çocuklarının en güzelisin. Ama sen de morar gibi öleceksin. Senin de mezarının başında ağlayacaklar. Dağlar seni unutacak. Okun meydana atılacak. Dağdaki geyik gibi çevik, gökteki yıldızlar gibi ateşliydin morar. Öfken fırtınaya benzerdi. Savaşta kılıcın şimşekler gibi parlardı. Sesin yağmurdan sonra ormanda uğuldayan seller, uzak tepelerden gelen gök gürültüsü gibiydi. Öfkesinin alevleri önünden kaçanları yakıp kül ederdi. Savaştan dönerken de yüzü ne kadar da yumuşaktı. Fırtınadan sonra açan güneşe, sessiz gecede parlayan aya benzerdi. Göğsün rüzgardan dindikten sonra yatışan deniz gibi sakindi. Şimdi oturduğun yer daracık, yuvan kapkaranlık, mezarını ölçtüm tam 3 adım. Oysa sen ne büyüktün, senden tek hatıra başları yosunlu 4 taş. Yaprakları dökülmüş bir ağaç, rüzgarda hışırdayan uzun otlar. Avcıya koca morarın mezarını gösteriyor. Sana ağlayacak bir ana, aşkının gözyaşlarını dökecek bir sevgili yok. Seni doğuran göçüp gitmiş. Morgan'ın kızı ölmüş. Kim bu bastonlu adam? Saçları akbak olmuş. Gözleri ağlamaktan kızarmış bu yaşlı kim? O senin baban Morar. Bu babanın senden başka oğlu yok. O senin savaştaki kahramanlığını duymuş. Düşmanları darmadağın ettiğini işitmiş. Morar'ın şanını, şöhretini biliyor. Ah, onun yaralarından bile hiçbir iz yok mu? Ağla, Morar'ın babası ağla. Ama oğlun senin sesini duyamıyor artık. Ölülerin uykusu derin. Onların topraktan yastıkları çok alçaklarda. Senin sesini aldırmıyor o. Senin haykırışın onu uyandırmıyor. Ah, ne zaman mezarda sabah olacak? Bu uyuyan kişiye ne zaman uyan artık denilecek? Hoşça kal. İnsanların en yücesi, kırların fatihi, bu kırlar seni bir daha hiç göremeyecek. Issız ormanlar zırhının parıltısı ile aydınlanmayacak. Geriye bir tek oğul bırakmadın. Ama bu şarkı senin adını yaşatacak. Gelecek günler adını işitecek. Ölen Morar'ı daima duyacak. Yiğitlerin derdi de büyüktür. O zalim güç en iç parlayıcı Armin'in iniltileriydi. Bu ona oğlunun ölümünü hatırlattı. Aklı gençlik günlerine gitti. Türlü seslerle çınlayan Galmal'ın komutanı Garmor yiğidin yanında duruyordu. Armin niçin inleyerek ağlıyor dedi. Ağlanacak ne var? Gönülleri ezen ve coşturan bir şarkı duyulmuyor mu ortalıkta? Sesler gölden vadiye doğru yayılan tatlı bir sis gibi. Gonca çiçekler dolduruyor bu ıslaklığı. Güneş yine alabildiğince parlıyor. Sis dağıldı. Göllere çevrili Gorman'ın hakimi Armin, neden bu kadar dertlisin? Evet, dertliyim. Sebepsiz değil acılarımız. Karmor, sen oğlunu, genç kızını kaybetmedin. Yiğit Kolgar, kızların en güzeli Anhira yaşıyor. Yuvanın filizleri büyüyor. Karmor. Ama Armin, soyunun en sonuncusu, döşeğin kapkaranlık davura, mezarda boğucu bir uyku içindesin. Ne zaman uyanıp şarkılarını söyleyecek, tatlı sesini duyuracaksın bize. Es hazan rüzgarı, es bu karanlığın üzerine. Gürleyin ormandaki dereler, uluyun meşelik tepede fırtınalar. Gezin dağınık bulutlar arasında ay. Göster ara sıra soluk yüzünü. Çocuklarımın Yaman Arindal'ın sevgili Doura'nın öldüğü korkunç geceyi hatırlatın bana. Davura, kızım benim, sen güzelim, Fura tepelerindeki ay gibi güzel, yağan kar gibi beyaz, ılık ılık esen rüzgar gibi tatlıydın. Arindal, okun kuvvetli, savaş meydanında mızrağın yamandı, bakışların dalgalar üstündeki ses, kalkanın fırtına alanındaki ateş bulutu gibiydi. Savaşta şöhret kazanan Armar geldi, Davura'nın aşkını istedi. Doura ona uzun zaman karşı koymadı. Dostları onlar için iyi şeyler umuyordu. Odgal'ın oğlu Erat öfkelendi. Çünkü kardeşini Armar öldürmüştü. Bir geminin kaptanı olarak geldi. Teknesi dalgaların üstünde ne de güzeldi. Artık şakakları ağarmıştı. Yüzüne düşünce bulutları yerleşmişti. Kızların en güzeli. Armin'in sevgili kızı dedi. Şurada denizin ortasındaki kayalıkta duruyor. Kırmızı yemişli ağaçların bulunduğu yerde Armar Doğru'ya bekliyor. Onun sevgisini bildirmek için dalgalı denizi aştım geldim. Daura onun peşinden gitti ve Armar'ı çağırdı. Sesine kayalardan başka cevap veren olmadı. Armar sevgilim, neden bana acı çektiriyorsun? Dinle Arnat'ın oğlu, dinle. Seni çağıran Daura'dır. Hain Erat gülerek ovalara kaçtı. Daura bağırmaya başladı. Babasını, kardeşini çağırdı. Arindal, Armin, Daura'yı kurtarmayacak mısınız? Denizin üstüne yayıldı sesi. Oğlum Arindal tepeden aşağı indi. Avdan eli boş dönüyordu. Okları kemerinde sallanıyordu. Yayı elindeydi. Etrafında 5 kara köpek vardı. Cesur Erat'ı sahile götürdü. Onu yakalayıp bir meşeye bağladı. Tutsağın iniltileri duyuluyordu. Arindal, Daura'yı alıp götürmek için kayığıyla dalgaları aştı. Armar öfkeden köpürerek geldi. Gri yelekli okunu batırdı. Ok çınladı ve senin kalbine gömüldü. Arindal, sevgili oğlum, hain Erat'ın yerine sen öldün. Kayık kayalara erişti, orada battı. O da öldü. Ayaklarının ucuna kardeşinin kanı döküldü. Daura, senin acın ne yamandı. Dalgalar kayıyı parçaladı. Arman, Daura'yı kurtarmak ve ölmek için sulara atıldı. Dalgaların üstüne dağdan bir rüzgar esti. Armar atıldı, bir daha çıkmadı. Dalgaların yıkadığı kayalarda sadece kızımın inleyişlerini duydum. Haykırışları pek acıydı. Ama babası onu kurtaramadı. Bütün gece sahilde bekledim. Ayın zayıf pırıltısı içinde onu seyrettim. Bütün gece haykırışını dinledim. Rüzgar sertti. Rüzgar dağın yamacını durmadan dövüyordu. Sabah olmadan sesi kısıldı. Kayalardaki otlar arasında akşam rüzgarının fısıldayışı gibi söndü. Acılarla dolu öldü. Armin'i yalnız bıraktı. Savaş gücüm kayboldu. Kızlara karşı gururum yıkıldı. Dağlarda fırtına başlayıp batıda dalgalar yükselince suların uğuldadığı kıyıda oturuyorum. Korkunç kayaları seyrediyorum. Batmakta olan ayda bazen çocuklarımın ruhlarını görüyorum. Kederli bir halde belli belirsiz birlikte dolaşıyorlar. Sel gibi yaşlar boşandı Lotte'nin gözlerinden. Bu yaşlar sıkıntılı kalbine biraz ferahlık verdi. Werther okumaya devam edemedi. Kağıdı bir tarafa fırlatıp Lotte'nin elini tuttu. Bu eli acı gözyaşlarıyla ıslattı. Lotte öbür eline dayanmış, mendiliyle de gözlerini kapatmıştı. İkisi de sonsuz bir coşkunluk içindeydi. Bu kahramanların kaderinde kendi acılarını hissediyorlardı. Gözyaşları birbirine karışıyordu. Werther'in dudakları ve gözleri Lotte'nin kolundan ayrılmıyordu. Onu ateşler içinde bırakıyordu. Lotte titriyordu, uzaklaşmak istedi. Fakat duyduğu acılar bütün vücudunu uyuşturmuştu. Üstünde kurşun gibi bir ağırlık vardı. Kendine gelmek için derin derin soluyordu. Okumaya devam etmesi için hıçkırarak ve acıklı bir sesle ona yalvarıyordu. Werther titriyordu. Göğsü parçalanacak gibiydi. Kağıdı yerden aldı. Kesik kesik okumaya başladı. Neden beni uyandırıyorsun ilkbahar rüzgarı? Yüzümü okşayarak diyorsun ki sana inci gibi çiğ taneleri taşıyorum. Ama benim solmak zamanım yakın artık. Yapraklarımı dökecek fırtına neredeyse çıkacak. Yarın o yolcu gelecek. O beni güzelliğin içinde görmüştü. Gelecek, her yerde beni arayacak fakat bulamayacak. Bu sözler Werther'i bütün gücüyle sarstı. Ümitsizlik içinde Lotte'nin dizlerine kapandı. Ellerini tuttu, yüzüne sürdü. Niyetlendiği korkunç şeyi Lotte sanki sezer gibi olmuştu. Aklı yerinden oynadı. Werther'in ellerini sımsıkı tuttu, göğsüne bastırdı. Şefkatle ona doğru eğildi. Ateşli yanaklar birbirine değdi. Önlerinden yer gök silindi. Werther kolunu onun vücuduna doladı. Onu göğsüne sımsıkı bastırdı. Lotte'nin titreyen ve bir şeyler söylemek ister gibi kıpırdayan dudaklarını çılgın öpücüklere boğdu. Lotte kendini Werther'den ayırarak boğuk bir sesle "Werther!" diye inledi. "Werther!" Kuvvetten kesilmiş eliyle göğsünü onun göğsünden ayırmaya çalışıyordu. Tertemiz duygularla sesini yükselterek tekrar "Werther!" diye haykırdı. Werther bu sese karşı koymadı. Onu bırakıp kendini çılgınca ayaklarının önüne attı. Lotte onun kolları arasından kurtulduktan sonra perişanlık içinde ve sevgiyle karışık bir öfkeyle titreyerek "Bu artık sonuncu Werther. Beni bir daha görmeyeceksiniz." dedi. Onu şefkat dolu bir bakışla süzdükten sonra bitişik odaya koştu. Kapıyı kapattı. Werther onu tutmak istemiş gibi arkasından kollarını uzattı. Fakat tutmaya cesaret edemedi. Başını kanepeye dayayıp yere uzandı. Yarım saat kadar böyle kaldı. Sonra bir gürültü ile kendine geldi. Bu sofrayı hazırlamak üzere gelen hizmetçi kızın gürültüsüydü. Werther odada gezinmeye başladı. İçeride yalnız kalınca bitişik odanın kapısına yaklaştı. Hafif bir sesle, "Lotte, Lotte, tek bir sözüm daha var. Sadece hoşça kal diyeceğim." Lotte cevap vermedi. Werther bekledi, yalvardı, yine bekledi. Sonra, "Elveda Lotte, sonsuza kadar elveda," diyerek oradan ayrıldı.